Ayrım 13, Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 158. Seher Vardar'ın evi, salı sabahı 7. Hadiye mutfak kapısını açıp içeri girdiğinde evde sessizlik hakimdi. Küçük el çantasını bir kenara bıraktıktan sonra önlüğünü giydi. Dolaplardan birinden çıkardığı ceylon ve Darjeeling çaylarını harmanladı. Porselen demliğin içine biraz koydu. Onu da çaydanlığın üzerine yerleştirdi ve ocağı yaktı. Gümüş tepsiye servisi hazırlamaya başlamıştı ki salondan duyulan Muzaffer'in sesiyle evin sükuneti bozuldu. Haydi görüşürüz yine sultanım. Bak senin istediğin gibi erkenden gidiyorum. Hadiye elindeki işi bırakıp hemen mutfaktan salona açılan koridora çıktı ve kapının kenarından baktı. Muzaffer üst katın merdivenlerinden inerken yukarıya doğru sesleniyordu. Kalkınca beni görmeyeceksin. Üzerinde en iyisinden binici kıyafetleri, ayağında gıcır gıcır parlatılmış çizmeleri vardı. Bir gece evvelki giysileri elindeki torbalı askıda, atkılı Burberry çantası aynı tarafında omuzunda asılıydı. Sol elindeki at kırbacını merdivenin trabzanlarına vura vura inmekteydi. Kendisini duyurmak üzere bilhassa gürültü yapar gibiydi. Hadiye onunla karşılaşmaktan korkarak mutfağa geri kaçtı ve sessizce bekledi. Gürültüyle çarpan sokak kapısının sesini duyunca mutfak penceresinin tülü ardından bahçeye baktı. Muzaffer çakıl yolda çizmelerini gıcırtatarak, kırbacını şaklatarak park yerine doğru yürüdü. Arabasının yanına geldiğinde durdu. Evin üst katına doğru bakarak gülümsedi ve elini salladı. Hadiye bir an için şaşkınlıkla düşündü. Hanımının akşam söyledikleri kulağında yankılandı. Misafir odasında daha rahat edeceğinden eminim demişti Muzaffer'e. Ve şu an adamın el salladığı oda ancak bahsedilen misafir odası olabilirdi. Ama hanımının o odanın cabında olması için yok hiç tahmin etmiyordu. Hanımı geceyi eski kocasıyla geçirmiş olamazdı. Ama o zaman Muzaffer niye yukarıya doğru? Müthiş meraklanmıştı. Çayı demleyip mutfaktan çıktı. Kafasındaki soruya bir an evvel cevap bulma ihtiyacına rağmen her zamanki sakin adımlarla üst kata yöneldi. İkinci katı çepçevre saran geniş koridor boş ve sessizdi. Karşı taraftaki Seher'in odasının kapısı kapalıydı. Hadiye, Muzaffer'in kalmış olduğu odaya doğru ilerleyip önünde durdu. Merakı kadar çekingenliği de söz konusuydu. Kapı aralıktı. Önce hafif bir temasla vurdu. Cevap alamayınca parmağının ucuyla ittirerek içerisini görmeye çalıştı. Yatak boş, oda sessizdi. Çift kişilik yatağın tek tarafı hiç bozulmamış, üzerindeki örtü dahi açılmamıştı. Hadiye cesaretini toplayarak odaya girdi. Yine de temkinli olmayı elden bırakmamak için alçak sesle odanın banyosuna doğru seslendi. ''Seher Hanım, Seher Hanım.'' Hanımının odada olması ve kendisini her işi bırakmış da bu odaya girmiş olduğunu görmesi fikri bile yanaklarını kızartıyordu. Merakını izah etmesi mümkün olmazdı. Ama banyoda oda gibi boştu. Pencereye yaklaşıp kapalı perdeyi çekti ve aşağıya çakıllı yolda Muzaffer'in arabasının henüz bırakmış olduğu ize baktı. Onun bu pencereye doğru gülümseyip el sallamasının sırrını bir türlü çözememişti. Dudaklarını büzüp omuzlarını silkti ve her sabah ilk görevi olan işi yapmak, hanımının çayını getirmek üzere odadan çıktı. Odalar daha sonra toplanırdı. Az sonra içinde çay fincanı, demliği ve günlük gazeteler olan tepsiyle Seher'in yatak odasının önündeydi. Duvara dayalı duran tırnak konsolun üzerine tepsiyi bırakarak odanın kapısını nazikçe vurdu. Cevap alamadı. Kulağını kapıya dayayarak tekrar vurdu. İçeriden banyodan su sesi gelmekteydi. Hanımı banyoda olmalıydı. Kapıyı denedi. Kilitli değildi. Tepsiyi alıp içeri girdi. Verandanın açık kapısından sızan ince bir aydınlık dışında oda, denize ve koruya bakan tüm pencereleri örten kalın brokar perdelerin gölgesindeydi. Seher yatağında arka üzeri yatmaktaydı. Dirseğinden bükülü sol kolu göğsünde, sağ eli pikesinin üzerinde bedenine paralel uzanmış derin bir uykudaydı. diye banyodan gelen su sesini anlamak üzere elindeki tepsiyi bir kez daha odanın köşesindeki yuvarlak İngiliz masaya bırakarak içeri gitti. Lavabonun akmakta olan musluğunu kapatırken etrafına bakındı. Seher'in bu kadar sese hala uyanmamış olmasını bir gece evvelin yorgunluğuna ve içkisine bağladı. Yine dudaklarını büküp omuzlarını kaldırdı ve yatak odasına döndü. Seher'in yanında durup hafif bir sesle fısıldadı. "Seher Hanımcığım, çayınızı getirdim." Seher, loşluğun içinde her zamanki huzurlu haliyle yatıyordu. Bu sabah muhakkak bu saatte kaldırılmasını tembihlemişti. Onun için Hadiye üstelemekte bir mahsur görmedi. Elini hafifçe onun omzuna dokundurarak bu kez biraz daha yüksek sesle tekrarladı. "Seher Hanım, Seher Hanımcığım, 7:30 oldu." Seher'de en ufak bir hareket yoktu. Hadiye birden nedenini henüz hissedemediği şekilde odanın karanlığından korkmuştu. Ne yapacağını bilemeden koşar adımlarla gidip perdelerden birini ardına kadar açtı. Günün erken güneşi içeri doluverdi. Tekrar yatağa yaklaştı ve ürkek bir hareketle Seher'in göğsü üzerinde uzanmış eline dokundu. O anda çığlığı boğazında dondu, gözleri fal taşı gibi açıldı. Seher'in başucundaki komodinin üzerinde diazem kutusu yan devrilmiş, ağzı açık durmaktaydı. Kutunun dışına dökülmüş birkaç pembe hap, bardağın altından yayılan nemle örtüye renk bırakmıştı. Hadiye kabuslarda olduğu gibi bağırmak istiyor ama sesi çıkmıyordu. Koşup odadan kaçmak istiyor ama adım atamıyordu. Bedeni donmuş, beyninin vücudu üzerinde hiçbir kontrol kabiliyeti kalmamıştı. Sadece gözlerinden inen yaşları hissedebiliyordu. Birden evde yapayalnız olduğunu hatırlamasının getirdiği ek korkuyla silkindi ve kontrolsüz bir şekilde odadan çıktı. Bağırarak merdivenlerden inmeye başladı. Seher bütün bu gürültüyü duymaktan, yüzüne vuran güneş ışığını hissetmekten çok uzak yatağında yatıyordu. Odanın kapısı ardına kadar açık kalmıştı. Kapının pervazı ile komedin arasında süpürgeliğin dibinde ucunda kırmızı püskülüyle oda kapısının anahtarı bütün olanları adeta gizlendiği bir yerden izler gibiydi. Acı bir kayıp. Hezerfen Havalimanı. Berke ve Anber'in uçağın merdivenlerinden indiklerinde Celal arabanın yanında onları beklemekteydi. Ellerindekini almak üzere onlara doğru koşar adımlarla ilerledi. Anber'in daha uzaktan gördüğü anda Celal'in yüzündeki ifadeden bir felaket haberi alacaklarını anlamıştı. O anda gece gördüğü kabusun huzursuzluğu ve yüreğini ezen sıkıntısı tekrar canlandı. Rüyasının gerçekten bir felaketin habercisi olduğuna dair korkuları gerçekleşiyor muydu yoksa? Hemen kocasının elini tutup yanında yürümeye başladı. "Berkeciğim, kötü bir şey olmuş galiba," dedi. Aynı anda Celal karşılarındaydı. Yüzü allak bullak, gözleri kan çanağı gibiydi. Her zamanki nezaketiyle onları başını eğerek selamladı. Berke onun kolundan tutarak merakla sordu. "Hayrola Celal, neler oluyor?" Celal konuşmaya çalıştı ama dudakları titriyordu. Başını öne eğerek gözlerini patronundan kaçırdı. Kendisini zorlayarak "Hoş geldiniz efendim," diyebildi. Amberi'nin alacakları cevabın ne olacağına dair artık hiç şüphesi kalmadığından gözlerinde yaşlar parıldamaya başlamıştı bile. Celal'in konuşmasını beklerken sağ elini dudaklarına götürüp parmağını ısırdı. Bütün bedeni ağırlaşmış, uyuşmuş gibiydi. Gözlerinde acıyı önceden hissetmiş insanların aynı acıyı gerçekten yaşadığı andaki çaresizliği vardı. Berke ısrarla Celal'i zorladı. Sesi sabırsızdı. "Söylesene Celal, neler oldu?"
"Şey, beyefendi, nasıl, şey, ben nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Anneniz..." Amber'in içinin çekildiğini, yüreğinin sıkıştığını hissetti. Kocasıyla beraber aynı anda aynı soruyla atıldılar. "Ne oldu, nesi var?" Celal onlarla göz göze gelmemek için elindeki çantaları, bilgisayarları arabanın bagajına yerleştirme telaşına girmiş görünüyordu. Ama kendisini daha fazla tutamadı ve hıçkırıklara boğuldu. "Hanımefendiyi, hanımı bu sabah kaybettik Berke Bey." Berke, sabaha karşı onu uyandıran cenderenin bir kez daha yüreğini kıskacına aldığını hissetti. Nefesini tuttu. Duyduklarının gerçekten çok uzak olduğuna, bir yanlışlık yapıldığına dair içinden gelen bir ses onu acının vurgunundan uzak tutmaya çalışıyordu sanki. ''Olamaz'' dedi isyanla, ''olamaz, mümkün değil.'' ''Gece uykusunda ölmüş efendim.'' diye mırıldandı Celal, söylediklerini söylemek zorunda kalmamış olmayı düşünerek. Amber'in kocasının avucu içindeki elini acıtırcasına sıktığını hissetti. Gözünden yaşlar akarken diğer elini onunkinin üzerine koyarak çaresizliğine sahip çıkmak istedi. Bir gece evvel rüyasında gördüğü yüz ve yardım isteyen ses sanki yanı başındaydı. Yüreğine bir kor düşmüştü ama bu yabancı olduğu bir acı değildi. Sanki kabusunu görmekle daha yaşanmadan tatmıştı zaten. Gözyaşlarıyla kocasının perişan yüzüne bakıp elini sıkı sıkı tuttu. Berke duyduklarına inanamayarak önce kaşlarını çattı, gözlerini kıstı, yutkundu. Yüreğinden yükselen hıçkırığı nefesini tutarak kontrol etmeye çalıştı. Ama fayda etmedi. Acısına teslimiyetle birlikte hıçkırıkları duyuldu. Amber'in şefkatle kocasına sarıldı. Genç kadın ikinci bir anne gibi sevdiği kayınvalidesinin kaybında kocasının yaşadığı yokluğun acısını aynen paylaşmaktaydı. Karı koca başlarını birbirlerinin boynuna gömmüş ağlıyordu. Amber'in bundan sonra Berke için artık sadece bir eş, bir sevgili olmasının yetmeyeceğini, aşkına anneliği de katması gerektiğini hissediyordu. Ona daha sıkı sarıldı. Seher Vardar'ın evi. Evin ana kapısı ardına kadar açıktı. Bahçe araba dolmuştu. İlk bakışta akşamki davet bitmemiş, ev bir gece evvelini yaşamaya devam ediyor gibiydi. Ne var ki bu defa çok değil, daha 12 saat evvel Seher'in elinde sigarası ve kadehiyle lila rengi şifon elbisesinin eteklerini uçuşturarak davetli masalar arasında dolandığı, dans ettiği salon şoke olmuş, gözyaşı içindeki misafirleriyle tam ölüm sessizliğine gömülmüştü. Yemek masasının üzerinde çay, kahve servisi hazırlanmış, Hadiye gözleri ağlamaktan kıpkırmızı, şiş, arada avucunda sakladığı mendille gözüne gelen yaşları, akan burnunu silip bir taraftan da misafirlerin fincanlarını tazelemeye, ikram yapmaya uğraşıyordu. Gruplaşmış bazı aile fertleri ve dostlar fısıltıyla Seher'in ani ölümünü konuşuyor, çaresizlik içinde birbirlerinden belki daha fazla bir şey biliyordur ümidiyle bilgi almaya çalışıyordu. Seher'in 3 yaşından beri arkadaşı olan Melike Hanım bir yandan gözlerini silip karşısındaki genç kadının elini okşarken konuştu. ''Nasıl oldu bu iş Beste'cim? Anlayamıyorum.'' Beste bir eliyle yanaklarındaki yaşları sildi. ''Ben de Melike teyzecim, ben de. Kalp krizi'' dedi doktoru. ''Kalp krizi mi? Daha dün sabah her zamanki gibi sahilde uzun bir yürüyüş yaptık anneciğinle beraber. Dün gece davetinde dans edip durdu. Keyfi yerindeydi. Yalnız Muzaffer'e çok canı sıkılıyordu son günlerde. Dün gece de davetsiz geliverdi uğursuz adam.'' Filibiti de sebep olabilirmiş, öyle diyor doktor. Bir pıhtık kalıp damarını tıkayabilirmiş. O anda Berke ve Amber'in salona girmişlerdi. Henüz gözyaşlarına hakim olmuş Beste, onları gördüğü an ağlamaya başladı ve kollarını açarak onlara doğru yürüdü. Amber'in ağabey kardeşin kucaklaşmalarına fırsat vermek için biraz geride kaldı. Sarıldıklarında Beste Berke'den daha kendisine hakim görünüyordu. Bir aile dostuyla verandada duran Refet Vardar, Berke'nin geldiğini fark edince konuşmasını keserek içeri girdi. Diğerleri onu takip etti. Berke kendisine doğru gelen dayısıyla kucaklaştı. Refet Vardar ellerini yeğeninin omuzlarına yerleştirdi, gözlerinin içine bakarak konuştu. ''Berkeciğim, ne ihtiyacınız varsa yanınızdayız, biliyorsun. Koşuşturulacak, takip edilecek ne varsa haber ver, çekinme. Kısa bir an söyleyeceklerinin zamanı olup olmadığını düşündü ve devam etti. Mezarlık işlemlerini holdingden hallettiriyoruz. Sağ olun dayıcığım.'' Berke şu anda ne mezarlığı ne de cenazenin nasıl kaldırılacağını düşünüyordu. Şu an aklını kurcalayan şey annesinin nasıl aniden ölmüş olabildiği ve onun kendisine henüz 2 gün önce anlattığı olaydı.
Annem hafta sonu sizdeymiş, dedi.
Ah evet diye geçmişte kalmış, mutlu bir anı hatırlamış gibi cevapladı Refet Bey. Onunla harika vakit geçirdik. Her zamanki gibi beni yine gamdan kasvetten kurtardı. Biraz durdu ve anımsadıklarının bir daha tekrar olmayacağının farkında bir hüzünle devam etti. O kadar hayat doluydu ki bana hep huzur vermiştir zaten. Onu çok özleyeceğim. Sıkıldığı, üzüldüğü bir şey var mıydı size anlattığı ya da bildiğiniz bir şey? Beste'ye sarılmış beraber ağlamakta olan Anber'in, Refet Bey de bu soru için kocaman bir cevap olduğunu tahmin ederek onun ne kadar, ne anlatacağını merakla dikkatini onların konuşmasına yöneltti. Refet Bey biraz düşünür gibi yaptı. Sonra gayet ikna edici ve emin bir tavırla başını iki yana salladı. ''Yok, yok öyle bir şey. Tam aksine son derece keyifliydi. Beraber çok eğlendik. Ben keman çaldım, o piyanoda eşlik etti. Sanki yeniden çocuk, yeniden genç olmuştuk. Öylesine neşeliydi.'' Anlatırken gözlerine yaşlar dolmuştu. ''Vecdi dayın burada değil, biliyorsun. Bir saat önce duyar duymaz aradım. Ama uçağa binmiş olmalı. O arada cebi kapalıydı. Duyunca o da kahrolacak.'' Kimin aklına gelirdi ki bizden kaç yaş küçük kız kardeşimiz bizden önce gidecek? Amber'in Refet Bey'den bekledikleri bir cevabı en azından bugün burada alamayacaklarını anlamış, Melike Hanım ve Beste ile konuşmaya dönmüştü. O arada salonda bulunanlar sırasıyla karı kocaya başsağlığı dilemek için yanlarına gelmekteydi. ''Selçuk da ilk uçakla geliyor.'' dedi Refet Bey. Diğerlerine de haber gönderildi. Herkes bir taraflarda. Berke dinliyordu ama şu an kimin nerede olduğuyla hiç mi hiç ilgili değildi. Umrunda değildi diğerleri. O, annesinin neden burada olmadığını, niye dönüşsüz yolculuğa çıktığını anlamak, bilmek istiyor ve onu burada, yanı başında istiyordu. Şimdiden özlemi içine çökmüştü. Anber'in görümcesinin bildiği kadar olanları dinliyor, kabusundaki görüntülerin etkisinde ille de bir bağ kurup kuramayacağını anlamak için sorular soruyordu. Öldüğünü ilk anlayan kim olmuş? Hadiye, saat 7:30'da çayını götürdüğünde. O esnada Hadiye masadan kullanılmış tabakları toplamakla meşguldü. Amber'in yanlarına bir başkasının gelmesine fırsat bilerek Beste'yi bırakıp masaya doğru ilerledi. Boşalmış bir servis tabağını alarak Hadiye'ye yardım bahanesiyle yanına yaklaştı. Hizmetkar dalgınlığından birden uyandı ve ah dedi. Amber'in hanım gelmişsiniz ve ağlamaya başladı. Amber'in onun sırtını sıvazlayıp mutfağa doğru yönlendirdi. Ellerindeki tabakları tezgaha bırakır bırakmaz sordu. ''Seher anneyi ilk sen görmüşsün bu sabah. Ah sormayın Amber'in hanım, sormayın. Korkunçtu. Söylediğinin yanlış anlaşılacağından korkarak hemen atıldı. Yani kendisi korkunç değildi katiyen, olay korkunçtu. Anlat bakayım. Daha dün gece yarısı konuştuk. O çok sevdiği lila rengi tuvaletini giymişti. O kadar güzel, o kadar neşeli, o kadar gençti ki. Başka kim vardı? Dün akşam gelenleri mi diyorsunuz? Hayır, burada kalanları soruyorum. Hadiye söyleyeceklerinin özel oluşundan ve dedikoduya gireceğinden endişe taşır gibiydi. Mutfak kapısından uzanıp koridora göz attı. Başkalarınca duyulmayacağından emin olunca sırtını kapıya doğru dönerek adeta fısıltıyla konuştu. ''Aman Berke Bey duymasın Amber'in hanım. O uğursuz adam burada kaldı dün gece. Zorla.'' Amber'in kaşları çatıldı. Az önce Melike Hanım'dan onun davetine katıldığını duymuştu ama evde kalması... O başka bir hikayeydi şimdi. Nasıl zorla kaldı? Seher Hanım ona taksi çağırmak istedi. İçkili araba kullanmasın diye ama gönderemedi. Peki şimdi nerede? Bilmem, ben her zamanki gibi 7'de mutfağa girdim. Hemen ardından da onun sesini duydum. Seher anne uyanık mıydı? Bilmem, sanmıyorum. Onun sesini hiç duymadım. Ama Muzaffer Bey yüksek sesle konuşuyordu. Seher Hanım'a sesleniyordu merdivenden inerken. Ne diyordu? Hanım akşam tembih etmişti. Sabah ben uyanmadan gitmiş ol diye. Muzaffer Bey de senin istediğin gibi erken gidiyorum diye bağıra bağıra konuşuyordu işte. Başka bir şey duydun mu? Hayır, hanımın sesini hele hiç duymadım.
Ama herhalde kalkmış olmalıydı ki ben yukarı çıktığımda odasının kapısı kilitli değildi. Halbuki her sabah ben tepsisini götürünce kapıyı vururum ve kalkıp kilidini açıp beni içeri alır. Amber'in daha bir şeyler sormaya niyetliydi ama o anda mutfağa girenler olunca Hadiye'nin yanağını okşayarak "Peki canım, konuşuruz sonra" dedi ve salona geri döndü. Onu gören Berke yanına gelip elinden tuttu. "Haydi gel, annemin yanına çıkalım." El ele merdivenlerden yukarı çıktılar. Berke birden garip bir telaşa kapılmıştı. Sanki üst kata bir an önce varırlarsa zamanı geri alacak, annesinin başına gelenler her neyse ona engel olacaktı. Ancak odanın kapısına varıp yatakta uzanmış, dönüşsüz uykudaki annesini gördüğü an ilk kez annesinin ölümünün gerçekten farkında olduğu yerde kaldı. Bir türlü kabullenmek istemediği soğuk gerçek işte karşısındaydı. Seher kolları göğsünün tam altında kavuşturulmuş, çenesi bağlanmış yatmaktaydı. Berke yatağın yanına doğru bir adım attı ve dizleri üzerine çöküverdi. Annesinin soğumuş ellerine sarılıp başını onun vücuduna gömdü ve sarsılarak ağlamaya başladı. "Anne, anneciğim benim, canım, canım benim." Amber'in kocasının yanına dizleri üzerinde yerleşti ve kolunu onun omzuna dolayarak acısında yalnız olmadığını hatırlatmaya çalıştı. Görüşünü puslandıran yaşlar arasından kayınvalidesinin derin uykuda gibi duran yüzüne baktı. Kabusunda gördüğü dehşeti anımsatacak bir ifade yoktu Seher'in yüzünde ama ölümüne kendisi de şaşırmış, kabul edememiş gibiydi. Amber'in elini kocasının sırtından çekmeden olduğu yerden kalktı ve yatağın kenarına, kayınvalidesinin bedeninin yanına oturup diğer elini de onun bal mumundan dökülmüş gibi duran elinin üzerine yerleştirdi. Daha iki gün önce sarılıp sıcaklığın hissettiği bedenin bu kadar soğumuş olabileceğine inanamıyordu. Onu ısıtan o kocaman hayat, renklendiren o muhteşem ruh nerelere gitmişti şimdi? Bu kadar çabuk bedenini terk etmiş, uzaklaşmış olabilir miydi? Mümkün değildi. Bunları düşünürken birden elinin altında bir ısı hissetti. İçi ürperdi. Sanki çevresinde sıcak bir hava akımı dolaşmıştı. Sessiz hıçkırıklarla sarsılan kocasının yanaklarındaki yaşları silerken yutkunup hüngür hüngür ağlamamak için kendisini zor tuttu. Ayağa kalkıp köşede duran İngiliz maun iskemleyi yatağın yanına getirdi ve Berke'nin elinden tutup onu oturması için yönlendirdi. Gözlerini odanın muhtelif köşelerinde dolaştırıp kafasındakilere bir cevap bulmak umuduyla bakındı. Her şey yerli yerindeydi. Veranda kapısının yanında pencere önündeki İngiliz sekreter yazı masası ve iskemlesi, boğaza bakan geniş pencerenin önündeki geniş sedir, üzerindeki yastıklar, yuvarlak çay masası ve iskemleleri, duvara dayalı tırnak konsol, brokar perdeler, yatağın bir yanındaki makyaj masası, üzerinde gümüş pudriyer, fırça, içinde ortanca çiçeğiyle her şeyden daha canlı duran küçük opalin vazo, yatağın diğer yanında komodinin üzerinde küçük gece lambası, komodinin üzerinde tertemiz kolalı minik bir iğne oyası örtü ve onun üzerinde küçük antika saat. Her şey yerli yerinde, hiç kullanılmamış gibi düzenliydi. Sonra kendisini çağıran bir sese kulak verir gibi bakışı komodinden aşağıya doğru kaydı. Önce süpürgeliğin dibinde, ahşap zeminin üzerindeki kırmızı püskülü fark etti. Ardından pirinç anahtarı. Yavaşça yerinden kalkıp anahtarı aldı ve odanın kapısında denemek istedi. Anahtar yuvasına geri dönmüş gibi rahat deliğe yerleşti. Amber'in kafasını iyice karıştıran yeni soruları sonra çözmeye kararla kocasının yanına döndü. Berke iskemleyi olabildiğince yatağa yanıştırmış, annesinin ellerini, yüzünü okşayarak onunla konuşuyordu. "Anneciğim, ne oldu canım sana? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Neden? Neden?" Amber'in kocasının yaşadığı duygusal yalnızlığı ve acıyı daha fazla zedeleyecek olmaktan çekinmesine rağmen sorma ihtiyacıyla onun sırtını okşayarak sordu. "Sevgilim, annen kapısını kilitleyip yatmaz mıydı?" "Evet, uzun zamandır kendisini emniyette hissediyordu." "Peki o zaman sabah odaya nasıl girdiler?" "Annem uyandırıldığında açmıştır kapısını. Ama öyle olmamış. Berke'nin yüreğini saran acı zaten kuşkularına cevap bulamadığından merakı da içine almıştı. Anlayamadım. Hadiye sabah 7:30'da çayını getirdiğinde kapı açıkmış. Olamaz mı? Kim bilir, belki dün gece kilitlemeden yattı. Belki de kendisini iyi hissetmiyordu, bilhassa açık bıraktı. Amber'in üzüntüsünden ziyade ölüme anlam ve sebep bulmak üzerine yoğunlaşmış gibiydi. O zaman dedi, anahtarın komidenin dibinde ne işi vardı? Orada mıydı? Evet, tam şurada buldum, taktım ve bu odanın anahtarı olduğu kesin. Açarken düşmüş olamaz mı? Yani ölümünü bildi de kapıyı mı açtı? Karı koca kafalarını bulandıran bu soruya cevap bulmak ister gibi birbirlerine baktı. Amber'in biraz düşünüp tarttıktan sonra söylemesi gerektiğine inanarak ekledi. Bir de dün gece Muzaffer, annen istememesine rağmen zorla burada kalmış. Berke'nin gözlerindeki hüzne, kızgın bakışlar dahil oldu. Ayağa kalktı. ''Ah anneciğim benim!'' diye mırıldandı. ''Bizi ne bilinmezle bıraktın gittin. Anlatmadığın neler vardı?'' Çarşamba öğleden sonra Zincirli Kuyu kabristanı. Son yaz renklerinin rutubetle buluştuğu bunaltıcı bir hava vardı. Yere değecek gibi yaklaşmış bulutlar havadaki ağırlığı daha da artırmaktaydı. Aile mezarlığının etrafında toplanmış kalabalık sessiz bir bekleyişteydi. Bir kuşun daldan kalkmasıyla duyulan kanat çırpışı mezara atılan toprağın yumuşak tok sesine karıştı. Berke ve Amber'in çocukları ve kız kardeşleriyle beraber mezarın bir tarafında yan yana durmuş, birbirlerine kuvvet veriyorlardı. Kızı, damadı ve Tarık'la yan yana kız kardeşinin kapanmış mezarına bakan Refet Bey'in vakarını hiç bozmayan yüzünde gizlenen hüznü anlamak için onu çok iyi tanımak gerekti. Yeşilköy'deki son beraberliklerinde Selçuk'un kaba ve küstah tavrına karşı Seher'i koruyamadığını düşünüyor ve vicdan azabı çekiyordu. Amber'in karşı tarafta yan yana durmuş, mezara bakıyor gibi görünseler de aralarında fısıldaşmakta olan Muzaffer ve Selçuk'u rahatsız bir bakış attı. Selçuk bu bakışı yakalamıştı. Konuşmasını keserek gözlerini kaçırdı. Ağır bir mermer sesi duyuldu. Mezarın kapağı kapanmış, tören sona ermişti. Herkes başsağlığı dilekleriyle ayrılmaya başladı. Berke, mezarı çeviren setin üzerinde oturmuş, annesinin artık toprağın altında olduğuna inanamayarak, gözlerinde yaş, kavanozun üzerine henüz örtmüş toprağa bakarak düşüncelerinde kaybolup gitmişti. Aniden çıkan rüzgar, mezarın üzerinde kalan toprak kalıntılarını ve çiçek döküntülerini süpürdü. Çelenklerden birindeki kağıt kurdele uçmak ister gibi havada dalgalandı. Kimse ne olduğunu anlayamadan sağanak iniverdi. Yağmur son vedalaşma faslını hızlandırmıştı. Amber'in çocuklarıyla birlikte arabaya doğru ilerlerken kocasının geride kaldığını fark edince dönüp onun yanına geldi. Ona sarıldı. ''Berkeciğim, haydi, eve gelenleri karşılamamız lazım.'' Berke söylenenleri duymamış gibiydi. ''Siz arabaya binin Amber'in hanım, ben beyefendiyi getiririm.'' dedi Celal. Geray koşar adımlarla babasının yanına gelmişti. Hep beraber kendilerini yağmurdan korumaya çalışarak arabaya bindiler. Amber'in kocasının yanağını okşadıktan sonra elini avucuna alıp dudaklarına götürdü. Larissa arka koltukta oturduğu yerden uzanıp babasının diğer elini sıktı. Geray, Celal'in yanındaki yerinden geri döndü ve göz göze geldiler. Birbirlerine olan sevgileri ilk kez bir acıdan dolayı yoğunlaşmıştı. Araba mezarlık çıkışına doğru yol alırken hep beraber dönüp geriye baktılar. Sağanak yağmurun altında ezilen çelenklerin arasından nihayet kurtulan kurdele savrulup mermer kolona sarıldı ve havalanarak bir selvinin dalına takıldı. Dua okunmuş, yemek yenmiş, misafirler dağılmıştı. Berke kapıda en son kalan Selçuk'u geçirmekteydi. Selçuk elini kuzeninin omzuna koyup gözlerinin içine baktı. ''Tekrar başın sağ olsun amigo. Ne kadar üzgün olduğumu tahmin edersin. Bir şeye, herhangi bir şeye ihtiyacın olursa...'' ''Sağ ol kuzen.'' Berke, ona ve söylediklerine inanmak istemesine rağmen annesinin son anlattıkları kafasını kurcalayıp duruyordu. Ancak bir türlü kuzeninden endişe duyulacak ciddiyette bir tehlike gelebileceğini göremiyordu. Ayrıca ona inanmak ve bugüne dek olduğu gibi onunla olan ilişkisinde huzur ve güven hissetmek istiyordu. Aksi hayal kırıklığı ve geçmişteki yakınlıklarına hıyanet olurdu. Onu arabasına kadar geçirdikten sonra eve girdi. Amber'in salonda Hadiye ile birlikte masada kalan son tabakları kaldırmaktaydı. Elindekileri bırakıp kocasının yanına geldi. Onun koluna girdi ve beraber verandaya doğru yürürlerken "Seni daha fazla üzmedi inşallah," dedi. "Kim? Selçuk mu? Yok canım, o da çok üzgün." Amber'in dudak büküp "inanırsan" diye mırıldandı. "Gerçekten." "Sevgilim, onun ve senin gerçeklerin çok farklı, bilemiyorum. Bunu anlaman için mi yoksa anlamaya fırsat olmaması için mi dua edeyim?" Birden konuyu değiştirdi. "Sana bir içki vereyim mi?" "İyi olur." Genç kadın barda bir kadeh viski hazırlarken bir taraftan da çocuğunu izler gibi kocasını izlemekteydi. Berke şöminenin üzerindeki fotoğraflara bakıyordu ama sanki fikren orada değildi. Sonra salonun dört bir yanında bakışlarını gezdirdi ve yaşadıklarına inanamadığını anlatan bir ifadeyle gözlerini kapattı, derin bir nefes alıp başını iki yana salladı. Balkona doğru birkaç adım attı ve dirseğini kapı pervazına dayayarak çenesini kolunun üzerine yerleştirdi. Amber'in elinde kadehle yanına geldi. Kolunu kocasının beline doladı. Berke'nin içkisini verirken başını onun omzuna dayadı ve mırıldandı. "Kabus gibi. Sanki uyanacağım da her şey sona erecek. Aynen dün gece rüyamda gördüğüm gibi." Berke boşlukta gibi sordu. "Hatırladın mı sonunda rüyanı?" "Aslında unutmamıştım ama o kadar korkunçtu ki senin moralini bozmamak için anlatmak istemedim." "Bu yaşadığımızdan daha korkunç olabilir mi?" "Zaten anneciğinin öldüğünü görmüştüm." Amber'in başını kaldırıp fıçkırmaya başladı. "Biliyor musun, sanki yardım istediği o anda yanında olabilseydik her şey farklı olurdu gibi geliyor." Berke onun başını okşayıp öptü. "Bunun mümkün olmadığını biliyorsun. Bugün burada kalmamız iyi oldu. Aldatıcı da olsa sanki her an merdivenlerden inecekmiş gibi geliyor. Çocuklar da eve dönmeseler, burada olsalardı keşke. İstediler ama bence bir iki gün daha annemde kalsınlar." "Bu arada Beste nerede?" "Bir ilaç alıp az önce yatmaya gitti. Doktorla ne konuştuğunu anlatmadın. Ne dedi?" "Aynı şeyi. Son zamanlarda filibiti için sık ilaç alıyormuş annem. Bir pıhtı dolanırken beyine ya da kalbe gidebilirmiş. Annemin de bunun kurbanı olduğunu söylüyor." "Emin mi?" "Evet, hem de çok. Bilemiyorum, sanki yerine oturmayan bir şeyler var." Amber'in kendi kuşkularına bir cevap arar gibiydi. "Belki de gördüğüm kabus beni paranoyak yaptı," diye ekledi. Sonra kocasının kolunu okşadı ve "Haydi gel," dedi. "Biraz uyumaya çalışalım. Yarın da yorucu bir gün olacak." Berke kadehini fondip yapıp sehpaya bıraktı. Yukarı çıkmadan önce Amber'in mutfağa doğru gitti. "Hadiye," dedi. "Haydi canım, senin için de çok zor bir gündü. Git yat, geri kalanı yarın hallederiz." Sonra salonun ışığını hafifletip kendisini merdivenin başında beklemekte olan kocasının yanına geldi. El ele tutuşup basamaklardan çıkmaya başladılar. "Refet dayım bir şey istedi. Anneme ait," dedi Berke. Amber'in merakla sordu. "Neymiş o?" "Annemin altın bir çakmağı vardı. Devamlı kullandığı. Dunhill. Evet. İşte onu istiyor." "Allah Allah. Niye?" "Geçen hafta annem kendisinde kalırken en son o çakmakla sigarasını yakmış dayım. Bana hatıra kalsın istedim," dedi. Üst kata varmışlardı. Amber'in dudak bükerken yürümeye devam etti. "Enteresan, onca yıldır kardeşler, nice hatıraları varken bir çakmak ne ifade edebilir ki? Her neyse, bulup verelim, gönlü olsun." Seher'in odasının önünden geçerken durup içeriye baktılar. Minik gece lambasının tek ışığıyla iddiasız, huzurlu bir aydınlığa bürünmüş odada her şey yerli yerinde, sanki az sonra gelip yatacak sahibesini bekler gibiydi. Vazodaki çiçekler hala taptazeydi. "Şu çakmağa bir bakayım," dedi Berke. "Şimdi mi?" diye sordu Amber'in. "Evet canım, aklımdayken halletmek istiyorum. İstersen sen de annemin resim odasına bir göz atıver." "Nasıl istersen." Amber'in kayınvalidesinin çalışma odasına girip ışığı yaktığında tüm vücudunun ürperdiğini hissetti. Tiner, boya, vernik, kağıt ve tütün kokusu seher ardında az sonra döneceğim işareti bırakmış gibi karşıladı kendisini. Çalışma masasının üzerindeki tabloda son söndürdüğü sigarası nasılsa temizlenmemiş hala duruyordu. İzmariti filtresinden tutup parmakları ucunda döndürdü ve tekrar kül tablasına bıraktı. Şövalenin üzerindeki tuvalde ağlamak ile gülmek arasında gizli bir hüzünle bakan kadının gözleri öylesine derindi ki Amber'in elini uzatıp onun okru ve kızıl kahve tonlarıyla gölgelenmiş yanağını hafifçe okşamaktan kendini alamadı. Gözüne yaş gelmişti. Burada yaşayan, soluyan farklı bir şeyler vardı sanki. Sanki o da içindeki her şeyle beraber nefes alıp veriyordu. Kendisini odanın sihrinden kurtarıp çakmağı bulmaya çalıştı. Masanın üzerindeki kalabalığın arasına, sehpada duran sigara paketinin içine, kütüphanenin raflarına, gardırobun malzeme dolu çekmecelerine teker teker baktı ama nafile. Dunhill çakmak hiçbir yerde değildi. Işığı kapayıp odadan çıktı ve Seher'in yatak odasına geri döndü. Berke de annesinin gardırobunun kilidini kapamaktaydı. ''Yok Berkeciğim, annenin resim atölyesinde bulamadım tarif ettiğin çakmağı. Buralarda da yok. Bulamadığını söylersin dayına. Vermek istemediğimi falan sanır. Onun için bulsak iyi olur. Haydi artık yarın yine ararız. Kaybetmediyse bir yerden çıkacaktır. Hadiye'ye de sorarım.'' Karı koca el ele tutuştular ve kapıdan çıktılar. Son anda Amber'in döndü. Elini dudaklarına götürüp yatağa doğru bir öpücük gönderdi. İyi geceler Seher anne. Her neredeysen şimdi. İyi uykular. Ağlamamak için kendini zorlayarak yutkundu. Hüzün içinde koridorun karşısındaki odalarına doğru ilerlediler. 13. ayrımın sonu sayfa 175.